Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile bugün canlı yayında birlikteyiz. Paylaşacağımız konuysa pek çoğumuzun gündeminde, hatta şu anda değil aslında gündemimizden düşmeyen bir başlık halinde yer alan Ayasofya. Hoş geldiniz
Ekrem Bey. Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim.
Biz bugün Ayasofya'yı konuşacağız ama bizim için yeni bir konu değil aslında. Kamuoyu yeni tartışmaya başlamış olabilir ama biz belli periyotlarda sürekli konuşuyoruz.
Yani Ayasofya tarihin bir parçası ama canlı tarihin bir parçası. Onun için sık sık gündeme geliyor. Biz de yazılarımızda gerek derslerle, konferanslarla, gerek programlarla Ayasofya'yı çeşitli cihetlerden şimdiye kadar ele aldığımız oldu. Ve bu gidişle de kolay kolay gündemden düşmeyeceğe benziyor.
Sondan başa doğru gidelim aslında. Neden gündemimizde bu kadar yer aldığını da daha rahat anlayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekirse statüsünü değiştirir, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkartır, cami olarak ibadete açarız dedi. Bu ilk
tam
defa
öyle
duyduğumuz...
Demedi. Tam öyle demedi de değişik bir tabir kullandı. Yani Ayasofya müzesi ismini değiştiririz dedi. Artık siz ismi değiştirmekten ne anlaşılır?
Ama bununla ilgili sonrasında yapılan yorumlar
evet.
da aslında ibadete açılacağı evet. ve müze olarak da ziyaretinin devam edeceği şeklinde. Ki bunun örnekleri var zaten
evet.
Sultanahmet'te.
Bu müze ücretiyle alakalı çıktı bu tartışma. Yani müze ücretinin yüksek olması ve bundan bazılarının şikayetçi olması. Hani mabed olarak yapılmış, cami olarak kullanılmış için insanlar parayla geçsin. Çok da düşük bir ücret değil. Aslında bu bütün dünyada turistler için yüksek ama yerliler için daha düşük bir şekilde bu müze ücretleri tespit edilir.
O
bu da böyle.
O bölgede cami yani ibadethane olarak yapılmış ama gezilebilen yerler içinde sadece Ayasofya'nın mı fiyatı, giriş ücreti bu kadar yüksek? Mesela Sultanahmet'e rahatlıkla giriyorsunuz.
Sultanahmet'e ücret alınmıyor. Öyle. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde mabetlere ücretle girilmez. Ama Avrupa'ya gidenler görmüşlerdir bazı mabet. Mesela Westminster Katedrali'nde veya Torino Katedrali'nde sizden para alırlar. Tabii bu para şunun içindir. Çünkü o katedraller, o mabetler çok eski. Tarihi hususiyetler var. İçinde pek çok tablo var, enteresan yerler var. Turistler bunları görmek istiyor. Gayet tabii olarak bunlardan para alıyor. Peki nasıl yapıyorlar? İbadet için bir yeri tahsis ediyorlar. İbadet etmek isteyenler oraya geçebiliyor, diğer yerlere geçemiyor. Turistler de buraya geçemiyorlar. Binaenaleyh şey böyle çözülmüş problem. Böyle çünkü bu Ayasofya için de belki böyle bir formül olabilir. Yani kapıdan ücret alırsınız. Üst galeriler ki zaten Ayasofya Müzesi'ne çevrilmeden önce ibadet edilen kısmı kalacak. Diğer kısımları müzeye çevrilecekti. Yani galerileri var. Girişte ve üst katta galeriler var. Burası müzeye çevrilecekti ki makul olan da budur. Bugün de mesela
yani mabede... İbadet edeni rahatsız etmeyecek hiçbir şekilde.
Evet. Mabede giriş parasız olur. Ama galerilere çıkış ücretli olabilir mesela.
Ki ayrılabilir bir şekilde zaten.
Gayet güzel
rahat
ayrılabilir.
Şekilde.
Evet. Bu mümkün. Yani bunu yapmak mümkün. Veya hiç ücret almadan herkese almak da mümkün. Yani o kadar ama dediğim gibi yani bunun da bir bakım masrafları var. Gayet tabii olarak galerilerin gezilmesinde turistlerden ve yerli ve yabancı turistlerden ücret almak gayet makul Ayasofya'da. Ama dediğim gibi mabet için iç kısım ayarlanır. Canım içeriye girsinler turistler de içeriye. Sultanahmet'in ibadete açık olması onun gezilmesine mani değil. Belki Ayasofya kadar olmasa bile onda çok sayıda ziyaretçisi var. Hatta belki daha fazladır çünkü Ayasofya belli zamanlarda kapalı ve giriş ücretli ve kalabalık ama Sultanahmet öyle değil. Belki de ben istatistik biten haberim yok ama belki de Sultanahmet'i gezenler Ayasofya'dan fazladır.
Tabii özellikle gece gezmek turist için çok ciddi bir avantaj
evet.
kısa bir süre gelen için.
Tabii.
Ayasofya'ya girişte çok uzun bir sıra var beklemek
evet,
zorunda
yazın.
Kalıyorsunuz.
Tabii.
Evet. Ama camiler sürekli ibadete açık
evet.
olduğu için istediğiniz saatte
aynen öyle.
Yazın yatsı namazı ne kadar geç
Tabii.
bir saatte turist o saatte açık olarak
girip bakabilir.
Gezebilir.
İslamiyet'te gayrimüslimlerin camiye kirletmemek kaydıyla camiye girmelerinde gezmelerinin hiçbir beis yoktur. Hazreti Peygamber zamanında yabancı elçiler Mescid-i Nebevi'de ağırlanırdı. Bunların içinde Hristiyanı vardı, Yahudisi vardı, Sabisi vardı, Mecusi her türlüsü vardı. Yani mabede gayrimüslimin girmesine bir engel yok. Hatta onların örtünmeleri falan bile lazım değil. Ama edeben yani namaz kılanları rahatsız etmemek için onlara dünyanın her yerindeki Müslüman memleketlerde basit elbiseler kapıda verilir. Yani turistler malum çoğu kaba saba insanlardır. Bunu düşünmez. Ama bu veriliyor. Afrika'da, Kuzey Afrika'da da böyledir. Arap Mem. Bizde de şimdi bunu yapıyorlar. Böyle kukulatalı bir şey veriyorlar hanımlara mesela. Bunu giyip giriyor. Gayet kolay bir şey. Bunu buna da bir şey demiyor onlar. Yani Avrupa turist geldiği zaman oranın kaidesi neyse ona uyuyor. Her ne kadar öyle gelse bile yarı çıplak buna riayet ediyor.
Bazı noktalarda yurt dışında, yani Müslüman olmayan noktalarda da, yerlerde de benzer bir hassasiyet var ibadethanelere girerken.
Kiliselere mesela girerken, kiliselere girerken sizin belli bir kıyafette olmanızı kapıdaki kontrol ediyor. Yahudi havrasına gireceğiniz zaman mutlaka başınız örtülü olacak, kapalı olacaksınız. Yani oradaki kontrol daha fazladır. Zaten bir kiliseye veya bir havraya giden biraz daha entelektüel bir turist oluyor. O zaten giyimli oluyor ama yine de bunu mutlaka dikkat ederler. Yani onun için camide bu şeyin yapılması gayet normaldir.
Türkiye'deki kiliselerde bilmiyorum bu uygulanıyor ama yurt dışına gittiğinizde kapıda dediğiniz gibi uyaran birisi mutlaka evet. var. Biraz daha dikkatli. Konuşma sesiniz bile, aslında konuşurken bile daha evet. dikkatli olmanız gerekiyor.
Onu zaten ikaz ederler. Hem girerken hem zaten orada belli yerler. Burası bir mabettir. Lütfen alçak sesle konuşunuz, şık şık şık fotoğraf çekmek falan, bunlar mabetlerde men edilir.
Şimdi tekrar Ayasofya'ya döneceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tartışmayı giriş ücreti merkezinden başlatmış olsa da evet. kamuoyunda algılanması öyle olmadı. Hemen herkes acaba yeniden sadece cami mi olacak? Yani ibadete açılacak cami olarak turist girmeyecek ya da turist evet. Biraz önce söylediğimiz gibi bir Sultanahmet'i, bir Süleymaniye'yi gezer gibi mi gezecek?
Şimdi 75 senedir Ayasofya müzedir. Ondan önce 500 sene cami olarak kullanılmış. 1000 küsur sene kilise olarak kullanılmış. Yani 4. asırda yapıldığına göre yaklaşık yani 1000 yıldan fazla mabet kilise olarak kullanılmış. Yani şu ömrü 1500 senelik, 1600 senelik bir ömründe 1600-1700 senelik ömründe hep mabet olmuş. Son 75 sene müzedir. Şimdi bundan dolayı bu her ne kadar müze yapılsa da tek parti devrinde Müslümanların vicdanında ciddi bir yara açmıştır. Yani Ayasofya İstanbul fethinin sembolüdür ve kılıç hakkı olarak ve hukuki zemine uygun olarak, o zamanki hukuka uygun olarak bu camiye dönüştürülmüştür bir padişah tarafından.
Bir vakfiyesi,
vakfiyesi vardır. Kendisine bağlanan vakıflar vardır. Ciddi bir külliye olmuştur. Ciddi bir tarih yaşanmıştır. İşte minareleri var Müslümanlardan kalma. Her defalarca Müslümanlar buraya katkıda bulunmuşlar. Şadırvanı, kütüphanesi, efendim türbeleri ve tamiri devamlı Osmanlılar tarafından tamir edilmiş. Yani bugüne geldiyse Ayasofya Türkler sayesindedir. Yani Türkler olmasa Ayasofya yıkılırdı kesin.
Aslında o zaman şöyle yapalım mı? Biraz geçmişe dönelim. Fetihten önce nasıldı? Evet. Fethedildiği dönemde nasıldı? Hangi hukukla camiye evet. dönüştürüldü? Sonrasında oluşturulan vakfiyeler, bugüne kadar gelen evet. eserler ve gelmeyenler, etrafında yıkılanlar da var. O zaman biraz geçmişe dönelim. Bizim aslında dinleyicilerimizin bildiği bir konu olabilir ama Ayasofya evet. Ne zaman kuruldu? Kaç kez yeniden evet. inşa edildi ve fetih döneminde fethedildiği gün, İstanbul alındığı gün ne durumdaydı?
4. asırda Konstantinos ahşap olarak yaptırdı. Yandı. Teodosios ertesi yüzyılda tekrar ahşap olarak yaptırdı. Nika isyanında yandı. 6. asırda meşhur Roma, Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Justinianus tekrar şimdiki binayı yaptırdı. Ignatius adında bir mimara.
Bir özelliği var. Çapı
kubbesi,
açısı.
Kubbesinin kutru, çapı dünyada o zamana kadar yapılmış en büyük kubbedir. Ve onu bir tek Selimiye geçmiştir. Bildiğim kadarıyla başka bir bina yeni var mı varsa da bilmiyorum yeni yapılanlarda. Ama Selimiye bunu geçmiştir Osmanlılar zamanında. Şimdi bir kere bu hususiyeti var. Ayasofya, mukaddes hikmet demek, Hazreti İsa'nın sıfatıdır aslında. Bu isim verilmiş. Meryem validemize adanmış. Hristiyanlıkta her yapılan kilise bir azize adanır. Onun koruyuculuğuna tevdi edilir. Her kurulan şehir de böyledir. Hazreti Meryem'e adanmış ve bu ismi almış Ayasofya. Yıllarca mabet olarak kullanılmış.
İstanbul kurulurken kime adanmış?
Yine mabetti. Ha, İstanbul'da yine evet, Meryem'e. Hazreti Meryem'e adanmıştı. Mabet çok ihtişamlıdır. Yani gerek ışık gerek ses düzeni itibariyle. Mesela Rus sefirleri gelmişti 10. asırda. Biz kendimizi gökyüzünde zannettik dediler. Ki Ruslara daha çok ihtişamlı geldi tabii. Latin istilasında 13. asırda harap oldu. Latinler Katolik.
Bütün İstanbul harap
ettiler. İstanbul harap ettiler. Ayasofya ettiler. Ama meşhur o Latin komutanı Dandolo'nun mezarı Ayasofya'dadır. Mesela o İstanbul'u işgal eden Dandolo öldü İstanbul'da ve mezarı Ayasofya'nın üst galerilerindedir. Yani Müslümanlar...
Bu da çok enteresan değil mi? Yani üst galerilerde bir mezar olması.
Başka mezarlarda var. Ama Dandolo'nun en meşhurudur evet. Dandolo tanınan bir adam. Yani İtalyan ama İstanbul'u da Latin istilasına tabi tuttuğu için çok iyi tanınan bir adamdır Dandolo. Gözleri kör bir kumandan, çok yaşlı, evet, gözleri görmeyen ama İstanbul'u fethetti. Yani 50 sene Latinler burada kaldılar. İstanbul'u yakıp yıkıldı, harap oldu. Ayasofya'da harap oldu. Zaten Ortodoks Kilisesi. Ortodokslar zaten büyük bir baskı altında yaşadılar. Ve Latinler gittikleri zaman hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Türkler İstanbul'u fethettiklerinde zaten İstanbul harap haldeydi. Çok kişi bunu bilmez ama böyleydi. Hatta Ayasofya bir ara birkaç zelzelede harap olunca Bizanslar tarafından tamir edildi. Son harabiyetinde Bizanslar bunu yapacak imkanı yoktu. Ve Sultan II. Murat'tan yardım istedi Bizans İmparatoru. Şimdi biz de Bizans deyince hep düşman. Hayır, öyle değil. Osmanlı tarihinde Bizans'la dost olduğum zamanlar fazladır. Ve Sultan Orhan zamanında hiç savaş yok. Sultan Orhan zaten iki Bizans İmparatoru'nun damadıdır. Yani Bizans'la bizim münasebetlerimiz kuruluşundan beri %90 hep iyidir. Barış içindeyiz.
Çünkü aslında başka hedefler var, başka, evet, düşmanlar var. Veya da ortak düşmanlarımız
var. Komşuyuz, müşterek düşmanlarımız var. Bizans, Osmanlılarla, Osmanlı Bizans'la iyi geçiniyor. Osmanlı'nın hedefi Rumeli. Bizans'ın zaten Rumeli'den emeli olmadığı için Rumeli'yi kolaylaştırarak kendisini Osmanlıların içine kıskaç altına alarak emniyete almıştır. Neyse. Ali Neccar adına bir mimarı gönderdi Sultan II. Murat. Burası enteresandır. Ali Neccar tamirattan dönüşte Edirne'de Sultan II. Murat'a rapor verdi, briefing verdi. Dedi efendim şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım, şurayı tamir ettim. Burayı anlattıktan sonra mirarelerin yerini de hazırladım dedi. Çünkü bütün Müslümanlarda ve ez cümle Türklerde İstanbul'un mutlaka bir gün fethedileceği inancı vardır. Hadis-i şerif var malum. Bu Sultan II. Murat da çok güçlüydü. Fakat ona nasip olmadı. Onun çocuğu Sultan II. Mehmet'e nasip oldu ki Fatih ismini böyle aldı. İstanbul fethedildiği zaman Sultan Fatih, Bizanslar Ayasofya'ya sığınmışlardı. Ve burada kendilerine bir müjde bekliyorlardı. Fakat müjde ters taraftan geldi. Yani Türklerin tarafından, evet,
bütün
geldi.
Bütün işaretler aslında onların kazanacağını gösteriyordu.
Türklerin tarafından geldi. Hatta bir efsane vardır. Ayasofya yapılırken bir melek yardıma gelmiş. Aziz İgnatius'un oğlu eşyaları bekliyormuş akşam. Melek demiş ki sen işçileri çağır. Ben de yardım edeyim, bir an evvel bitsin mabet. Demiş ama sen bu eşyaları bekle demiş. Tamam demiş. Gitmiş çocuk. Melek orada bekliyor. Babası bunu duyunca çocuğu bir daha oraya göndermemiş. Melek ayrılmasın diye. Çünkü melek söz verdi mi ayrılmaz. Ve o melek Türkler İstanbul'u kuşatana kadar İstanbul'da bugün terler direk dediğimiz direğin içinde saklıydı. Fakat Türkler İstanbul'u kuşatınca o meleğin kanatlanıp uçtuğu görülüyor ve anlaşılıyor ki
İstanbul
fethedilecek. Bu efsanelerden pek çok Ayasofya efsanesinden biridir. Yani Ayasofya gerek Rumların gerek Türklerin milli vicdanında çok esaslı yer tutar. Yani Ayasofya ile alakalı pek çok efsane vardır ve bunların çoğu Rumlara ait değil, Türklere ait. İşte altın top var ortada. Onun altında namaz kılan, 7 sabah namazı kılan unutkanlıktan kurtulur. 40 namaz kılan Hızır Aleyhisselam'ı görür mesela. Yani aşağıda Hazreti İsa'nın beşiği var, altta dehlizde. Oraya mesela yeni doğan çocukları yatırırlar ki hasta olmasın diye. Ortada bir su var. O sudan 3 kere sabahleyin içenler işte hastalık çekmez. Yani böyle inanışlar var. Ve Müslümanlar da bunu Hızır Aleyhisselam parmağını tutmuş, yapılırken çevirmiş ki kıble denk gelsin diye. Fakat o sırada biri görünce bırakmış, bırakınca kıble biraz eğri kalmış. Yani böyle çok efsaneler anlatıyor. Bu neyi gösteriyor? Efsane veya değil. İşte papaz, son ayindeki papaz, yani İstanbul kuşatıldığı zaman mihraba girip kaybolmuş. Bütün bu efsaneler şunu gösteriyor. Ayasofya öyle sıradan bir mabet değil. Her mabedin böyle bir hikayesi var ama, evet, Ayasofya gibi hiç yok. Dünyada belki yok Ayasofya. Kitap yazılmış. Ayasofya efsaneleri diye kitap var. Evliya Çelebi'nin, İstanbul'un en kalabalık kısmı Ayasofya teşkil ediyor. Onun yapılışı, onunla alakalı efsaneler neler neler anlatıyor. Tılsımlı kapılar, görülmeyen kapılar, ehline, yani Evliya Çelebi malum. Şimdi Fatih kiliseye geldiği zaman buradaki Bizanslara, Rumlara aman verdi. Bizanslar şaşırdılar. Yani tabii ne kadar olsa Türkler tanıyorlar, biliyorlar ama ne yapacakları belli olmaz. Hele ki şehir fethedilmeden önce üç gün yağma edilmiş. Yağma demek menkul mallara yağma, kadınlara falan değil. Yani millet öyle zannediyor, şimdi bazı öyle şeyler duyuyorum. Savaş bir an evvel kazanılsın diye hükümdar yağma vaat eder. Yağma şu demek, askerler ne bulurlarsa alırlar. Halbuki normalde bütün bulunanlar ganimettir, paylaştırılır. Fakat burada
aslında onlar da yükte hafif, pahada ağır şeyleri,
evet,
alırlar değil
mi? Evet, öyle kadınlar, çocuklara saldırmak böyle bir şey yok. Veya gayrimenkuller yok. Bunlar zaten ganimet olacak fethedilince. Ondan hepsine aman verdi. Böylece Ayasofya'ya sığınmaların bereketini gördüler. Fatih Sultan tepeye çıktı. Buğum nevbet.
Tepeye
mizenet.
Çıktı dediğiniz.
Kubbesine çıktı.
Kubbesine çıktı.
Kubbesine çıktı. Bim, buğum nevbet mizenet der kasr efrasiyap. Perdedarı mikünet der kasr kayser ankebut diye Şirazi'nin güzel bir şiiri var. O da diyor ki işte baykuş Efrasiyab'ın, Efrasiyab büyük bir Fars hükümdarı, onun sarayında nöbet tutuyor. Şeysi de, kapıcısı da, perdedarı da ankebut, yani örümcek. Yani örümcek tutmuş. Yani şu ihtişama bak, bir de şimdi harap olmuş ve kaybedilmiş. Buna bak, Fatih Sultan Mehmet bunu söylüyor ki, bu da enteresan bir anekdottur Ayasofya ile alakalı. Sonra Ayasofya kılıç hakkı olarak camiye çevrildi ve 1 Haziran'da, 29 Mayıs'ta şehir düştü, 1 Haziran'da cuma namazı orada kılındı. Kılıç hakkı ne demek? İslam hukukuna göre, yani Osmanlıların tatbik ettiği hukuka göre, bir yer fethedildiği zaman eğer silahla fethedilmişse oradaki bütün gayrimenkuller ganimettir, kiliseler de böyledir. Hepsi gayri Müslümanlarındır. İstediğini yaparlar. İster cami yaparlar, kapatır, ister yıkarlar, ister kapa, ister satar. Çünkü savaşla fethedildi. Barışla fethedildiyse anlaşmaya bağlıdır. Yine
anlaşmayla. Evet.
Yeni kurulmuş bir şehirde ise kilise yapmak yine izne tabidir. Müslümanların kurduğu şehirlerde. Yani Şam gibi değil, Bağdat gibi. Bağdat'ı Müslümanlar kurdu. Hristiyanların oraya yerleşmesi ve kilise yapması izne tabidir ve bu izin de hep verilmiştir. Yani bir de real bir şey, realite bu.
Nasıl vatandaşın talebi hiç olumsuz, evet, çevrilmemiş.
Çünkü vatandaşı, yani Hristiyan olmak demek düşman demek değil. Yani Osmanlı onu vatandaşı olarak görüyor ve o Hristiyanlar da devlete faydalı. Vergi veriyor, çalışıyor, ekiyor, biçiyor. Yani Osmanlı öyle görüyor onu.
Yani onun aslında mutlu, huzurlu olması, evet, vatana, evet, katkısı,
mesela,
devlete katkısı.
Mesela İstanbul'un hiçbir yerini ganimete saymadı Fatih. Hepsini ellerinde bıraktı. Halbuki yani ganimet bütün her yeri.
Yani kalanların, evet, kendi mallarına.
Evinizde oturun, dükkanınızda oturun, ticaretinize devam edin. Bana dedi burada canlı bir şehir lazım, yıkıntı değil.
Zaten nüfus çok azalmıştı.
Dedi ki, Hazreti, evet, ve 50 binden az nüfus vardı.
De nüfus da azdı İstanbul'a,
azdı,
değil mi?
Evet, ve imar etti. O ve oğlu, oğlu çok imar etti. Mesela Mekke'yi Hazreti Peygamber fethettiği zaman, Mekke'ye mesela aynı Sultan Fatih onun peygamberimizin muamelesini yaptı. Herkes, çünkü Mekkeliler peygamberimizin akrabaları, Kureyşli, düşman etmemek için onları, bu şerefli kabileyi, herkes evinde otursun dedi. Normalde ganimet yapardı, yapmadı. Bunun gibi.
Aslında hakkı olduğu halde.
Hakkı olduğu halde. Yani şunu demek istiyorum. İstanbul'un her kilisesi ve her yeri aslında kılıç hakkıdır. Fakat Osmanlı geleneği şu. Bir yer fethedildiği zaman en büyük mabet camiye çevriliyor. Çünkü Müslümanların orada Darül İslam olduğu için derhal ilk cumada namaz kılması lazım. Cuma namazı kılması lazım. Hı. Derhal. Onun için Ayasofya'da camiye çevrildi. Diğer kiliseler bırakıldı. Şimdi diyecekler ki diğer kiliseler niye şimdi cami? Ondan sonradan cemaatlerden satın alındı. Cemaati kalmadığı için.
Kısa bir ara verelim, hemen arkasından tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ayasofya'yı konuşuyoruz. Kılıç hakkıyla alınmıştır. Ayasofya camiye dönüştürülmüştür. Evet. İlk cuma namazı hemen fethin ertesi günü, evet, burada kılınmıştır. Evet. Ve ondan sonra da müzeye çevrileceği güne kadar
cami olarak cami hizmet olarak etti. Kalmıştır. Ve de protokol camisiydi. Yani tabirim mazur görülürse. Mesela Mevlüt alayları, Kadir Gecesi alayları burada olur. Yani padişah pek çok cuma selamlığına buraya gelir. Çünkü Topkapı Sarayı'na çok yakın olduğu için Ayasofya her zaman ve vüzera divan toplantılarına gelmeden önce Ayasofya'da namaz kılarlar. Yani Ayasofya her zaman hem fethin sembolü olmuştur, hem Osmanlı iktidarının, hükümetinin, saltanatının ve İstanbul hakimiyetinin sembolü olmuştur. Yani Ayasofya'nın diğer camilerden böyle bir farkı var.
Yanına başka camiler yapılmış olmasına rağmen, evet, ki bugün Sultanahmet Camii'ni konuşuyoruz. Evet. Çinileriyle, büyüklüğüyle, bahçesiyle, konumuyla, hakikaten yan yana koyduğunuzda belki terazinin iki kefesini dengeleyecek iki
hatta
binadan
bahsediyoruz. Daha güzeldir.
Ama yine de buna rağmen,
evet, Ayasofya her zaman cemaat olmuş. Her zaman. Ayasofya bambaşka bir yer. Yani hiçbir Fetih Camii'dir adı zaten. Ayasofya değil. Müslümanlar fethettikten sonra oranın adı Fetih Camii olmuş. Fetih'le bağlantı kurmak için.
Zannediyorum Osmanlılar da Ayasofya ile ya da Fetih Camii ile, evet, onlar da dünyaya bir mesaj vermişler. Gelen misafiri orada ağırlayarak, orada namaz, tabii, kılarak, bu tür işte seremonilerin hepsini evet. orada yaparak. O da, onlar da bir mesaj vermişler.
Ayasofya bir kere zaten dünya çapında bir mabet. Yani çok ihtişamlı bir mabet. Yani bunu herkes biliyor ve takdir ediyor. Buranın fethedilmesi tabii yani Avrupa'nın vicdanında bir yara bırakmıştır ama neticede İstanbul'a hakimiyetin ve en azından imparatorluğun anahtarı olmuştu. Biliyorsunuz Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Osmanlı Devleti artık yavaş yavaş bir imparatorluk oluyor. Ondan önce bir beylik. Devlet ya beyliktir ya imparatorluktur. Beylik şimdi biz küçük görüyoruz. Hayır değil, beylik yani bir devlet. Ama imparatorluk çeşitli devletlere hükmeden beyliktir. İşte ona imparatorluk denir. Devlet-i Aliye. Öbürü yalnız ya Osmanlı Devleti. Bu Devlet-i Aliye yani büyük devlet demek imparatorluktur bunun karşılığı. Bundan dolayı Ayasofya ehemmiyetlidir. Bu kadar patırtı koparmasının sebebi de budur. Yani bilhassa müzeye çevrilmesinden sonra ki her sene bilhassa tek parti iktidarı yıkıldıktan sonra kim yani dediğim gibi Sultan Mahmut tamir ettirdi, Sultan II. Selim tamir ettirdi, Fatih bir minare yaptırdı, Sultan II. Bayezid bir minare yaptırdı. Çünkü minareler farklıdır.
Farklı, evet.
Sultan II. Selim iki tane minare yaptırdı. Sultan II. Selim'in emeği en çoktur. Belki Ignatius'tan sonra, mimarından sonra en çok emeği Sultan II. Selim vermiştir. Ve türbe mimarisinin en güzel numunelerinden biri olan türbesinde yatmaktadır. Ayasofya'nın bahçesinde. Oğlu 3. Murat ve onun oğlu 3. Mehmet orada olduğu gibi 3. Mehmet'in torunu 1. Mustafa ve onun yeğeni Sultan İbrahim de oradadır. 5 padişah Ayasofya'nın avlusunda yatıyor. Ve çok enteresan bu 2 padişah tahttan indirilen Mustafa ve İbrahim vaftizhanededirler. Vaftizhanesi var kilise şeyin.
Hı hı. O, hemen çıkıştan.
Çünkü hengamede vefat ettikleri için yani bir türbe yapılmamış vaftiz o da çok ibretli ve acı bir hadisedir. 5 padişah var. Sultan Abdülmecid ondan sonra en çok Fosatiye burayı yeni baştan tamir ettirdi. Kesin yıkılırdı çünkü zelzeleler sebebiyle hasar gördü.
Hem o hem de temelleri su alması altındaki dehlizler evet. hala su kaynağı hala orası, oldu.
Hala onun altı dehlizlerle doludur ve muazzam bir su vardır. Bu eskiden de biliniyordu. Ondan dolayı sağlam değildir.
Yüksek ama, bir yerde olmasına rağmen.
Olmasına rağmen hep desteklenmiş ve en son Sultan Abdülhamit'in buraya ciddi bir emek sarf ederek tamir ettirdiğini biliyoruz. Sultan Mahmud'un emeği var, 1. Mahmud'un. Kütüphane ve şadırvanı ondan kalmadır. Sultan Vahidettin bile İstanbul işgal edildiği zaman 700 kişilik mayyeti seniye bölüklerini etrafa çevirdi. Dedi ki buraya çan takmak istiyorlarmış. Çan takmak isterse burayı vurun. Baktınız ki olmuyor. Etrafına da dinamit döşemiş. Hı-hı. Havaya uçurun.
Evet.
Yani buraya çan dikileceğine. Eşim
hikaye evet. Evet.
Ayasofya nitekim zaten yıkılsın Seyit Abdülhakim Efendi öyle buyurmuş. Yıkılsa da Müslümanlar bu zilletten kurtulsa. Yani madem ki müze olarak kalıyor ki o zaman yıkılsın. Kalmasın bu. Çünkü bu Müslümanlar için bir zillet, bir aşağılamadır. Düşünün halk vicdanında Ayasofya'nın camiden çıkarılması neler hasıl etmiş.
Şimdi o günlere dönelim. Tartışma nasıl başlamıştı? Evet. Müzeye dönüşme tartışması. Kimin isteğiyle oldu? O dönemde bir bakanlar kurulu kararı olmadığı, imzanın sahte olduğu, taklit edildiği, evet. Atılan imzanın tarihleriyle örtüşmediği ifade ediliyor. Biraz o günlere dönelim.
Hay hay, 931 senesinde Bizans Tetkikleri Enstitüsü Ayasofya'yı tamir etmek üzere hükümetten izin aldı. Bizans Tetkikleri Enstitüsü deyince size sıradan bir enstitüsü gelmesin. Rockefeller Vakfı'nın bir alt kuruluşudur. Ve bunun başındaki Thomas Whitmore Rockefeller'in yakın arkadaşıdır. Kurucusu Charles Gray'in çok samimi ortağıdır. Bizans Tetkikleri Enstitüsü aslında Orta Doğu'da yani Bizans eserlerinin bulunduğu yerde Amerikan ajantalığı yapan bir
cemiyet. Şimdi onu söyleyeceğim. Pek çok aslında vakıf, dernek, Müslümanların bulunduğu yerlerde bu sembollerle, bu girişlerle yer buluyor. Yani aslında restore edeceğiz, arkeolojik çalışma yapacağız.
Onu yapıyorlar ama. Yani sahtekar değiller.
Yo yapıyorlar ama bunu yaparken evet. aynı zamanda başka işler de yapıyorlar.
Orta Doğu'yu bu hale getiren casusların tamamı arkeologtu. Blunt arkeologtu. Lawrence arkeologtu. Kim Philby arkeologtu. Gertrude Bell arkeologtu. Bunların hepsi arkeolojiye meraklıydılar. Arkeoloji için dil biliyorlardı. Bulundukları yerin dillerini, mahalli dilini ve güzel konuşuyorlardı. Ve arkeolojik araştırma yaptığınız zaman da dikkati çekmiyorsunuz. Arkeolojik araştırma yapan bir Alman, arkeolojik araştırma yapan bir İngiliz.
Zaten dağda taşta oluyorsunuz.
Oluyor. Tabii onlar zaten o hem vatanına ajan olarak hizmet ediyor. Yani bir de onu öyle düşünün. Pespay olarak düşünmeyin.
Yok kendi açısından tabii.
Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşunda bunu çok kişi bilmez ama Amerika'nın çok ciddi rolü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, Rusya'nın yardımları var. Kim ne derse desin. Amerika'nın yardımı hepsinden fazladır. Amerika ciddi manada Ankara hükümetine destek vermiştir.
Kuruluşundan bahsediyorsun. Kuruluşundan, sonraki 23'ler, yardımlardan bahsetmiyorsun.
O değil, hayır, 45'ten sonraki değil. Kuruluşunda. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınması, yeni bir devlet olarak tanınması, Ankara hükümetinin merkez olması, barış, bunun hepsinde Amerika ciddi manada Ankara'ya destek olmuştu ki bu şimdi buranın mevzusu değil. Ama bu Bizans tetiklerinin kurucusu olan Charles Crane işte bu irtibatı sağlıyordu. Amerikan hükümetiyle Ankara arasında irtibat, defalarca Türkiye'ye geldi. Atatürk'ün yakın dostudur. Beraber resimleri bile var Charles Crane'in. Thomas Whitmore'la da Atatürk samimi arkadaştı, görüşürdü. Ve Thomas Whitmore'a izin verildi. Ayasofya'yı tamir edeceksin. Ayasofya etrafı çevrildi, kapandı. Yani ibadete kapandı. Ama ezan okunuyor gene. Mozaikler yeniden yapılıyor. Halbuki o mozaiklerin hepsi dökülmüş. Bu şimdiki mozaiklerin hiçbirisi orijinal değildir. Bir kere Bizans'ta ikonoklazma diye bir cereyan var. Yani resme karşı çıkan bir cereyan. 8. asırda çıktı. Ve imparatorlar, imparatorların ailesi var. Hep ikonoklastı. Bütün Ayasofya'da ve bütün kiliselerdeki ikonoları, ikona demek mukaddes resim demek. O mozaiklerin hepsini kazıdılar.
Bayağı kazıdılar yani, hiç kapatmadılar üstünü.
Hiç eser bırakmadılar. Sonra ikonoklazma cereyanının tesisine geçip de kontr ikonoklazmacılar iktidara gelince yeniden mozaik yaptılar. Bu mozaiklerin de çoğu zaten zelzelelerde Latin istilasında dökülmüştü ve harap olmuştu. Osmanlılar fethettiği zaman hepsini kazıdılar. Alçıyla kapatmadılar. Belki sağda solda birkaç
peki
tane.
Peki şu anda görünenler?
Onlar hep sonradan yapıldı.
Sonradan
tabii,
derken?
Zaten işte bu Bizans henüz yaptı onu. Bakın bunlar, gördünüz biz neler çıkardık.
Aslında Bizans Enstitüsü alçıyı kazıyıp altından bir şey çıkarmadı.
Resmi bilgi bu. Alçıyı kazınca altından bunlar çıktı. Vay be neler varmış. Burası artık yani cami olamaz. Müze, insanlığın hakkı bu. Ama gelin görün ki Osmanlı tarihleri öyle demiyor. Gelin görün ki halk öyle demiyor. Yani hiç kimseyi içine sokmuyorsunuz. 6 sene kapalı cami.
Şimdi burayı biraz detaylandıralım. Çünkü bu ilk defa duyduğumuz evet. bir şey. Biz Ayasofya'yı gezerken, kitaplarını okurken hep şunu duyduk. Osmanlı buradaki eserlere saygı gösterdi. Onları kazımadı, onları atmadı. Onların üstünü bir
böyle
alçıyla kapadı.
Var. Doğru.
İyi ki de kapamış. Yoksa evet, bunlar bugüne kadar ulaşmazdı.
Ulaşmazdı, tamam.
Bu bilgi. Şimdi siz diyorsunuz
da var.
Ki...
Ama bunun hilafını anlatan tarihçiler de var. Hepsi kazındı diyor onların.
Peki bunun belgeleri var mı?
Belgeni bilemeyiz. Bu 15. asırda olmuş.
Yok, kazınmasıyla ilgili bugüne kadar işte onlar kazındı diyen tarihçiler nereye dayatıyorlar söylemlerini?
Onlar tabii bu Fatih Devri'nde olup biten hadiselerin hepsi rivayetlere dayanıyor. 3-4 tane Bizans tarihçisi var bu işe şahit olan. Onun dışında hepsi rivayetler üzerine kurulmuştur.
Bunu anlamak çok kolay şimdi kolay, artık. Kolay, değil mi? Kolay. Oradaki örneklerden bir tanesini alıp yapım tarihini.
Aynen
hani
öyle.
Bir kemiğin milyon yıllık tarihini
aynen
çıkartanlar.
Aynen öyle. Bunu yaparlarsa da biz deriz ki evet bu doğrudur. Çünkü biz bilme saygılıyız. Yani rivayet yanlışmış deriz.
Evet. Yani rivayet ama yanlış. Şu anda sizin söylediğiniz bunların hepsi kazınmıştı bu 6 yıllık
hayır,
süre
hayır.
içinde.
Şimdi şöyle bunların üzeri alçıyla kapanmıştı. Bizans enstitüsü bunu açtı. Bu bir bilgi. Ve bunlar da muteber kaynaklarda geçiyor. Ama başka kaynaklarda da diyor ki Osmanlılar bunları kazıdılar resim olduğu için. Alçı kolay mı? Alçı ne olur? Alçı rutubette durmaz. Devamlı dökülecek. Her dakika alçı mı yapacaklar?
Evinizdeki boyayı düşünün yani evet. bir karton piyer bile.
Evet. Bunu kazıdılar Osmanlılar. Zaten çok az kalmıştı. Yani Ayasofya alanı da böyle değildi biraz evvel anlattığım gibi. Perişandı, yanmış, yıkılmış, ibadet yapılmıyor. Çünkü Latinler Ortodokslara karşı. Neyse bu tetkik edilse çıkar ortaya. Böyle de bir rivayet var ve halk buna inandı. Dedi ki bunlar dedi buraya kapattılar. Hiç kimse içeri almıyorlar. Buraya mozaik yapacaklar. Sonra diyecekler ki işte burayı biz bunun için müze yaptık. Halk bunu o zaman söylediler. Ben bunu söyleyen o zaman yaşayan bu hadiseye şahit olan oralılardan da duydum. Ama tarih kaynaklarında da gördüm. Yani bu kazındığını gördüm. Zaten onlar da sonraki asırlardan, yapıldığı devirden zaten değil. İkonoklazma yüzünden. Onu biliyoruz. İkonoklazma da kesin kazındı.
Tamam, ama yani birkaç yüzyıllık bile değil.
Değil.
Diyorsun.
Değil. Neyse 1934 yılına gelindiğinde bir bakanlar kurulur kararname. Ha bir heyet kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı şey. Ayasofya. Şimdi adım adım oluyor bunlar. Normalde vakıflara bağlı. O zaman Kültür Bakanlığı yok. Bu işlere Marif Vekaleti bakıyor. Marif Vekaleti'nin başında Abidin Özmen var. Sonra Hasan Ali Yücel var. Bunlar bir heyet kurdular. Ayasofya'yı ne yapalım? 9 kişilik bir heyet. 8'i Türk.
Ne demek bu Ayasofya'yı ne yapalım? Yani Ayasofya
müze olması düşünülüyor.
Yani aslında birileri onlara bunun böyle olması gerektiği konusunda bir bilgi
Bizans
vermiş. Evet.
Bizans Enstitüsü diyor ki burası müze olarak.
Çünkü durup dururken ne yapalım evet. denmez. Yani evet. zaten cami ise tadilatı, evet. restorasyonu biter, yeniden ibadete evet. açılır.
9 kişilik heyetin bir tanesi Eckhart, Profesör Eckhart Unger, Alman. Diğerleri Türk mimarlar, sanat tarihçileri falan. Hepsi dedi ki müze olsun. Bir tek Eckhart dedi ki burası cami olarak kalsın. Eğer burayı müze yaparsanız harap olur. Cami olursa bakımlı olur. Sonra buranın asli hüviyeti mabettir dedi. Fakat 8-1. Çünkü
enteresan bir
hükümet Bizans Tetkikleri Enstitüsü'ne söz vermişti buranın müzeye çevrileceğine dair.
O zaman daha gelmeden onlar bunun müze olması için gerekli zemini mi hazırladılar?
Şöyle, Bizans Enstitüsü önce geldi görüştü hükümetle. Biz burayı tamir edelim ve müzeye çevirelim. Hay hay dedi hükümet. Ama bu duyulmasın. Ondan sonra bu tamirat devam ederken 4 sene sürdü tamirat. 31'de başladı. 34 yılında dediler ki burası ne olacak? Şimdi bitiyor tamirat. Ne yapacağız burayı? Aynı şekilde Kariye Camii de öyle oldu. Karagümrük aynı kapandı. O da aynı enstitü. Orayı da kapattı ve tamir etti. Dediler ki biz burayı müzeye çevirelim. Böylece şark alemi de sevinir. İnsanlığa da bir katkı olur. Batı'ya bir cemile olur. Yunanlılara bir cemile olur. Zaten hükümetimiz
İhtiyacımız
de
mı
böyle istiyor.
Böyle
var. Çünkü Balkan Antantı imzalanacak daha sonra. Onu da söyleyeceğim. Ve 1934 senesinde bir bakanlar kurulu kararnamesiyle Ayasofya müzeye çevrildi. Şimdi o tarihlerde Balkan Antantı vardı. Türkiye gerek Almanya gerek Rusya'dan devamlı korkuyor. Bilhassa Rusya'dan çok korkuyor. Bu korku her zaman bize olmuştur. Rusya ya aşağı inerse.
Biraz da bu korku beslenmiş tabii değil mi? Yani
Balkan devletleri de korkuyor. Her ne kadar onlar Ortodoks olsa da Rusya'nın kendilerini yutacağından ve peyk uydu yapacağından korkuyorlar. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye'li bir Yugoslavya bir antant yaptı. Balkan antantı. Birbirimize destek olalım. Yani Rusya işgali demiyorlar
yani
da.
Aslında oraya bir bariyer, güçlü bir bariyer oluşturalım.
Bu akıllıca bir politika tabii ki. Celal Bayar diyor ki Atatürk'e, efendim diyor, Yunanistan ayak diriyor Balkan Antantı'na girmekte. Eğer Ayasofya'yı kiliseye çevirirsek...
Kiliseye?
Bir cemile olur. Atatürk de diyor ki, kiliseye çevirirsek infiale sebebiyet verir. Şimdilik müze yapalım, sonrası Allah bilir. Bu da meşhur bir hadisedir, bilinen bir hadisedir.
O zaman bu aslında Atatürk'ün imzasının sahte olduğu ve Atatürk'ün müzeye çevrilmesi konusunda bir isteğinin olmadığı cümlesinin doğru olmadığını söylüyor.
O kesinlikle yanlış. Yani 1938'e kadar Atatürk'ün arzusu, isteği olmadan hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey. Bir kere böyle düşünenler yanılıyorlar. Şimdi bizim yakın tarihimizde şöyle bir anlayış vardır. Atatürk ve İnönü'yü karşı karşıya getirirler. Atatürk zamanında beğenmedikleri bir şey oldu mu bu İnönü'nün başının altına çıkmış derler. Bir böyle anti İnönücüler vardır. Bir de tersi olanlar vardır. Yani Atatürk'ü beğenmeyip de işte İnönü mani oluyor da yaşasın İnönü, İnönü olmasa falan diye. Halbuki böyle değil. Atatürk o zaman devletin tek hakimidir. Ne olursa olsun hükümet bu sistem buna göredir. Başbakan, meclis hep Atatürk'ün ağzına bakarlar. Atatürk Ayasofya'nın müze olmasını istemiştir. Gelelim Bakanlar Kurulu kararına. Bu karar tartışmalı. Altında Atatürk'ün imzası var. Fakat henüz daha soyadı kanunu çıkmamış. Hatta doğrusu çıkmış da Atatürk soyadı almamış.
Yani Atatürk diye imza atmasına imkan
Atatürk,
yok.
Ki Atatürk imzası sonra. O zamana kadar Gazi Mustafa Kemal diye atıyordu. Bir kere bundan dolayı sahte olduğu söyleniyor. Kayıtlara girmemiş. Bakanlar Kurulu kararnameleri umumiyetle resmi gazetede yayınlanır. Ha yayınlanmayanları da var ama bu niye yayınlanmıyor bu kadar mühim olan bir şey. Diyorlar ki bu kararname sahtedir. Fakat ben sahte olduğunu düşünmüyorum. Sahte olsa bile... O zaman neticede Atatürk'ün arzusu buydu.
Sahte sahteyse uygulama nasıl gerçekleşti?
Uygulama,
yani hiç kimse mi bu? 1934'te
müze oldu. Ramazan-ı Şerif'te ezanlar okunması kesildi. Bir sabah Ayasofya'da oturanlar kalktıkları zaman Ayasofya'dan ezan okunmadığını duydular. Ve ertesi gün öğrendiler Ramazan ayında. Ve ertesi gün öğrendiler ki Ayasofya müzeye çevrilmiştir. Bu ciddi manada hatta bazıları biz Ayasofya'dan oradan taşındık kaldıramadık bu yükü dediler. Ben bazı insanlar tanıdım. Evimiz Ayasofya'nın yakınındaydı. Bunun üzerine her gün Ayasofya'yı görmemek için taşındık oradan dediler. Böyle insanlar var yani. Bu 34. 35'ten itibaren müzedir. Ve günümüze kadar bu müze olarak geldi. Şimdi tabii müze yapıldığı zaman içindeki çok kıymetli ve tek parçalılar kesildi ve dağıtıldı.
Derken?
Millete dağıtıldı.
Millet?
Kim varsa orada yakınlar, bilenler, orada bulunanlar, Hazirun oraya dağıtıldı. Çok kıymetli şamdanlar, büyük. İki adam boyunda. Tophane'ye eritilmek üzere götürüldü. Üzerlerinde yazılar, nakışlar, tarih eser.
Ama müze olacaksa, yani niyetiniz müze yapmaksa...
Niyetimiz Bizans
bunları...
müzesi yapmak. Cami hüviyetini göstermek değil. Nitekim duvarlardaki Allah, Muhammed ve dört halife isimleri de kaldırıldı. Fakat o kadar büyüktü ki kapıdan çıkarılamadı. Bir tanesi kırıldı hatta. Onlar Yeserzade hattı da çok kıymetlidir hat olarak da. Orada arkada bir depoya kondu rutubetten. dahası var. İbrahim Hakkı Konyalı anlatıyor. Arkeoloji Müzesi mimarı Kemal Bey geliyor ağlayarak, diyor ki bugün diyor küçük Ayasofya vardır aşağıda. Onun diyor iki minaresini diyor şey yaptık, dibine kadar yıktık. Yarın da Ayasofya'nın minarelerini indireceğiz diyor. Bunun üzerine bir yandan da ağlıyor. Bunun üzerine şey diyor ki Konyalı, gazeteci Konyalı'nın de sanat tarihçisi. Siz diyor hatırlı bir insansınız, bir rapor yazın. Ayasofya'nın minareleri yıkılırsa Ayasofya yıkılır. Çünkü bir minareler taşıyıcıdır, doğru. Hemen bir mimar arkadaşa daha bunu yapmaya hemen raporu veriyorlar. Rapor gazetede neşrediliyor. Neşredilince hükümet minarelerin yıkılmasından vazgeçti. Yoksa minareler de gidecekti. Hatta o zaman ki sanırım Hasan Ali Yücel kubbesine delik açılmasını tavsiye ediyor. Sanat galerisi olarak kullanırsak burayı ışık daha tesirli olur. Halbuki Ayasofya'nın kendine göre bir ışık havası vardır.
Hayır, peki kubbeyi nasıl? Kubbeyi,
delecekler. Kubbeye yani delik açıp.
Ama yani o bile.
Canım bu yani işte o zamanın aklı. Şimdi peki böyle bir şey meşru mudur? Yani evet Bakanlar Kurulu, tamam Bakanlar Kurulu böyle bir şey yapabilir mi? Bir kere Ayasofya vakıflara bağlı bir cami. Vakfedilmiş. Bir kere bu vakıflar kanununa aykırı, borçlar kanununa aykırı, medeni kanuna aykırı, insan haklarına aykırı. Yani tarih ve çevre şuurunun icaplarına aykırı. Ama tabii bu inkılap devridir. İnkılap devrinin kendi kanunu vardır. Yani Fatih böyle demiş, vakfiyesinde lanet etmiş. Bunlara çok kim itibar eder? Fakat bu münakaşa bununla bitmedi. Yani Ayasofya 1950 şey olunca, demokratlar iktidara gelince bütün Müslümanlar tamam dedi. Menderes
bekliyoruz.
Ayasofya'yı açacak. Ayasofya'yı da açacaktı Menderes. Tam o sırada Bekir Berk adında Milliyetçiler Derneği kurulmuştu. Avukat dergisinde dedi ki Ayasofya açılmalıdır. Bunun üzerine Bekir Berk tutuklandı. 163. maddeye hakikaten içe hapse atıldı. Bunun üzerine Ahmet Emin Yalman, meşhur dönme gazeteci, bir yazı yazdı. Ayasofya'nın cami olmasını isteyenlerin yılanların başı ezilmelidir. Hüseyin Üzmez diye bir genç Ahmet Emin Yalman'ı böyle yazdığı için vurdu. Ahmet Emin Yalman ölmedi. Bunun üzerine hükümet geri adım attı.
Yani aslında
artık bir... bunlara ne derseniz deyin bu hadiselere.
Yani tabii bunların kurgu olduğu uzaktan belli de yaşarken içinde mutlaka sonrasında daha evet, büyük bir problemin çıkacağını düşünmüş olabilirler.
Süleyman Demirel sağ iktidar hep Ayasofya'nın açılması vaadinde bulundu. Ve onun iktidarı zamanında Mehmet Şevket Eygi gazetesinde bunu yazdı. Topluca Ayasofya'nın önüne gelip gençler namaz kıldılar. Necip Fazıl bir konferansında bundan bahsetti, Ayasofya'nın BHMA açılmasına dair. Ve bunun üzerine Demirel o zaman düşmüştü. Suat Hayri Hürgüplü iktidarı zamanında Ayasofya'nın açılacağı beyanatı verildi. Fakat İnönü hemen Suat Hayri Hürgüplü ile görüşerek buna mani oldu. Ve hükümet bu...
Bir sözümüz mü var?
İşte onu söyleyeceğim. Arkasından Süleyman Demirel 1980 senesinde caminin arkasında bir hünkâr mahvil var. Sultan Abdülmecid'in yaptığı, padişah gelince hani abdest küçük bir orayı cami olarak açtı. O bile büyük bir şey olarak görüldü.
Şu anda namaz kılınıyor aslında baktığımızda.
12 Eylül'de yani bir ay sonra kapatıldı. Yıldırım Akbulut 1992'de tekrar orayı açtı. Yani Ayasofya'nın o kısmında şu gün namaz kılınıyor. Şimdi peki sağ iktidarlar geliyor gidiyor. Hepsi diyor ki Ayasofya'yı açacağız. Ve bu sağ iktidarların hepsinden zaten bu bekleniyor. Bunlara rey verenlerin de hemen hepsi Ayasofya
bilincinde
cami olabilir, olsun diyor. Hı. Peki neden böyle? İşte herkes diyor ki bizim bir sözümüz var. Ya Amerika'ya bir sözümüz var. Kimi diyor ki işte Yunanistan bizi tehdit ediyor. İşte Atatürk'le alakalı elimde belgeler var, onu açıklarım. Böyle mi böyle mi? Şimdi insanlarda ister istemez bu takım istifamlar meydana geliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki bizim hiçbir alakamız yok. Ayasofya'yı açarsanız açın, bize ne dedi. Tamam adam sosyalist ama yani bunu söyledi. Şimdi millet ne karışır ayrı mesele. Ha bazı mimarlar diyor ki ya olmasın bu insanlık mirası falan. Ama ben de şunu söylüyorum. Cami olması, müze olmasına engel değil. Para alınmasına engel değil. Cami olursa bu hem bakımlı olur. Hem bu gerginlik ortadan kalkar. Devamlı bir gerginlik var. Bu işte filancalara sözümüz var. Yumuşak karnımız. Bu iddia ortadan kalkar.
Şu son dakika içindeyiz. Şu haliyle namaz kılmaya uygun mudur?
Tabii ki uygun.
Yani açına,
şimdi diyorlar, efendim diyorlar şeyler var. mozaikler var, freskler var. Kolay. Namaz vakti bunlar böyle mekanik şeylerle kapatılır.
Ama namaz vakti dediğiniz sadece...
Ha, şöyle.
Yani her dakika
onun
namaz
çaresi var. Onun çaresi var. Şimdi cemaatle namaz kılırken kapatılır. Ondan sonra açılır. O zaman namaz kılanların sayısı mahduttur. Onlar için resimlerin olmadığı yerler var. Biliyorsun yan galeriler ki ya, var.
Evet, kenarlar. Ha,
veya kütüphane yukarıya bir tahta platform yaparsınız. Var böyle dünyada mabetler. Yukarısı hiç gözükmez aşağıdan namaz kılınırken. Yukarı çıkanlar ancak görebilirler tepede ne olduğunu. Hı hı. Bu da mümkün. İznik Ayasofya'sı açıldı. Ortaya bir tahta platform yaptılar. Etrafında millet geziyor. Ortada namaz kılınıyor. Yani bu olmayacak bir şey değil.
Örnekleri var.
Sonra bu Müslümanların meselesi. Yani resim olan yerde namaz kılıp kılmamak o Müslümanların meselesi. Yani niçin başkalarını ilgilendiriyor?
Sonra mı tartışmalıyız onu?
Ama tabii bu işte politik meseleler, seçim vaatleri onun için biraz gündemden düşmeyeceğe benziyor.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.